Habakuk 1. bölüm 17. ayette ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi diye sorar peygamber. Aslında Habakuk Tanrı'ya şunu soruyordu. Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve de terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil'li olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Sevgili dostum, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatar. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği için o kendisine iman ederek kurtulabilmemiz için bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde gerçekleşti. Habakuk'un ikinci sorusu da şuydu. Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde cevaplayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacak. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirebilmemiz gerekir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taç takıp haç üzerinde ölmeye geldi. İkinci defa geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan değneği elinde bulunacaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verilebileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğuna inanıyorum. Bundan birkaç yıl önce Amerika'nın Oklahoma eyaletinde sınır oluşturan bir yerde bir motelde kalmıştım diyor Dr. Vernon McGee. Bulunduğunuz yerden Oklahoma'ya taş atabilirdiniz. Benim babam orada gömüldür. Babam ben 14 yaşındayken öldüğü zaman mezarının başında durup ağlamıştı. Bir pamuk atölyesinde kazayla ölmüştü diyor ve devam ediyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Cenaze töreni bitip herkes evlerine döndükten sonra ben bisikletimle mezarlığa geri dönmüştüm. Babamı niye bizden aldın diyerek Tanrı'ya öfkeyle seslendiğimi anımsıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Bugün o sorunun yanıtını biliyorum. Tanrı bu olay aracılığıyla başka türlü hiçbir zaman Rabbin işine girmeyecek küçük bir delikanlının yüreğini yani beni o zamandan bu iş için hazırlamaya başlıyordu diyor. Tanıklığında Dr. Vernon McGee. İşin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mı? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır yok. Bu bizim işimiz değil. Bu onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Çocukluğumu sık sık kasırgaların yaşandığı Oklahoma eyaletinde geçirdim diye devam ediyor Dr. Vernon McGee. Kasırga geldiği zaman babam beni kucağına alır, ben de ağlamaya başlayarak nereye gidiyoruz diye sorardım. Hepimiz evimizin altında, bodrum katındaki karanlık, hiç de rahat olmayan sığınağımıza giderdik. Uyumam için babam beni orada bir yatağın üzerine yatırırdı. Sabahleyin de emniyet içerisinde sağ salim yatağımızdan kalkardık. Ağlayan küçük bir çocukken babam bana kasırganın ne olduğunu açıklayamazdı ama beni sadece bunlardan korurdu. Ben de her şey için babama güvenirdim. Babam öldükten sonra bu kez göksel babamı daha çok öğrendim ve ona güvendim. Hayatımda Tanrı'nın bana nedenlerini açıklamadığı bazı olaylar yaşadım. İlk çocuğumu benden aldığı zaman onu epey bir zaman sorgulamıştım. Bugün bile o konuda bazı soru işaretlerimin var olduğunu söylemeliyim ama ben şunu biliyorum. Bütün bu soruların cevabını o biliyor. Zamanı geldiği zaman o bütün bu sorularıma cevap verecektir. Bu arada ben ise ona güvenmeye devam edeceğim diyor bu değerli kutsal kitap yorumcusu. Bizim hayatlarımızda da aynı bunlara benzer yaşadığımız deneyimler ve sorular olabilir. Bizler de ona güvenmeye devam edelim. Habakuk peygamber oldukça sabırlıdır. Habakuk 2. bölüm 2. ayette şöyle yanıtladı Rab. Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun diyor. Rab burada Habakuk'a şöyle demektedir. Gördüklerini yaz ki 21. yüzyılda yaşayan insanlar imanla yaşadıkları günlerde karşılaşacakları sorulara benden cevap alabilsinler. Herkes bir çırpıda okusun ki, eski çevirde şöyle der, onu okuyan koşsun. Bu sözü bazen şöyle yorumluyoruz. Koşan okusun. Tanrı burada böyle söylemez. O elimizde bir haritamız olsun ister. Çünkü nereye gittiğimizi bilmemiz gerekmektedir. Yolla ilgili bütün ayrıntıları önceden okumamız gerekir. Yola ancak bunları okuduktan sonra çıkabilir ve koşabiliriz. Yani bunu okuyan kimse başkalarına da duyurmak için koşmalıdır. Çünkü bizler Tanrı sözünün habercileri olmaya çağrıldık. Sevgili dostum, bugün inanlı topluluklarında yeterli hazırlık yapılmaksızın Tanrı sözünü öğretmeye veya vaaz etmeye çalışan pek çok insan bulunuyor. Bunların koşmaya başlamadan önce daha fazla okuması gerekir. Evet, koşmaya başlamadan önce okumayı öğrenmeliyiz. Bol bol okuyun ve neye, niçin inandığınızı rahatlıkla anlatabilecek bir duruma gelin. Gidip başkalarına inancınızla ilgili tanıklıkta bulunmadan önce içinizde var olan umutla ilgili gerekli gerekçeleri verebilecek yeterlilikte bulunmalısınız. Habakuk 2. bölüm 3. ayette bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Kesinlikle olacak, gecikmeyecekler. Bu ayette geçen bu olayların zamanı henüz gelmedi. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle onları ya da eski çeviriyle çünkü rüyet daha belirli bir zaman içindir ve daha sonra doğru acele ediyor ve yalan çıkmayacaktır sözü Scofield'in referans kutsal kitabında şöyle açıklanmaktadır. Kuleye beklemeye çıkan peygambere cevap olarak bir görüm geliyordu. 20. ayette burada ayırt edilmesi gereken 3 nokta bulunur. Birincisi Rabbin İsrail'in kötü uygulamalarına getirdiği ahlaki yargıdır ve 5 ila 13. bölümlerde ve 15 ila 19. ayetlerde bunlar görülür. İkincisi suların denizleri kaplaması gibi yeryüzünün Rab yüceliğinin bilgisiyle dopdolu olacağına ilişkin Tanrı'nın amacı vardır 14. ayette. Rabbin yücelik içerisinde geri geleceğini belirten bu açıklama ilk olarak Yeşaya 11. bölüm 9 ila 12. ayetlere paralel ayetlerde gösterilmiştir. Habakuk 2. bölüm 3. ayette geçen görüm elbette gelecek sözü İbrahimler mektubundaki ayete Mesih'in ikinci gelişine işaret eder. Gelen pek yakında gelecek ve gecikmeyecektir olarak burada İbrahimler mektubunda aktarılmıştır. Buna göre görüm gerçekleştikten sonra yüceliğin bilgisi gibi şeyler tüm yeryüzünü dolduracaktır ama bu arada üçüncü olarak da şunu söylemeliyiz. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu büyük söz Romalılar 1. bölüm 17. ayette Yahudi ve diğer uluslara ilişkin söylenmiştir. Galatyalılar 3. bölüm 11 ila 14. ayette uluslara ilişkin, İbraniler 10. bölüm 38. ayette ise Yahudi ulusuna ilişkin kullanılmaktadır. Sadece iman yoluyla girilen bu yaşam ulusların kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, aynı zamanda çoğunluğu körlük ve imansızlık içinde bulunan Yahudi ulusundan az sayıda bir grubun kurtuluşunu da Romalılar 11. bölüm 1 ila 5. ayetlere göre sağlamıştır. Şükrediyorum ki Rab böyle bir sağlayışta bulundu. Tanrı'nın disiplini sonucu Yahudi ulusu topraklarından sürülmüş ve hukuksal açıdan körleştirilmiştir. 2. Korintliler 3. bölüm 12 ila 15. ayetlere göre. Ama bu arada Tanrı'nın yaptığı yeni antlaşma aracılığıyla iman eden Yahudilere ataları İbrahim'in o basit imanına yeniden kavuşabilme ve kurtulma yolu Yaratılış 15. bölüm 6. ayete ve Romalılar 4. bölüm 1 ila 5. ayetlere göre bu yol sağlanmıştır. Ne var ki bu gelişme Tanrı'nın Davut aracılığıyla yaptığı antlaşmayı ve Filistin ahdini geçersiz kılmaz. Yaratılış 30. bölüm 3. ayette ve 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette bunları okumanız mümkündür. Çünkü dünya Rab İzzetinin bilgisiyle dolu olacak diyor 14. ayet eski çevirde. Ve Rab tekrar kendi tapınağında olacaktır 20. ayete göre. Aynı zamanda bununla paralel olarak Romalılar 11. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlere bakmanızı öneririm. Sevgili arkadaşım, bir gün Tanrı'nın bütün sorularımıza yanıt vereceğine güvenebilirsiniz. O gün gerçekten çok büyük bir gün olacak. Cennetin altın sokakları aslında umurunda değil ama beni asıl ilgilendiren günümüzde insanlığı karıştıran birçok büyük sorunun yanıtını öğrenmek oluyor. Bu arada bizim de imanla yaşamamız gerekiyor. Şimdi kutsal yazıların en önemli ayetlerinden birine geldik. Küçük Habakuk kitabının da en önemli ayetinin bu ayet olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ayet gerçekten de alıntı olarak kullanıldığı yeni antlaşmanın 3 büyük doktrin mektubuna bu yüzden büyük bir önem kazandırmaktadır. Bu ayetler şunlardır. Romalılar 1. bölüm 17. ayet, Galatyalılar 3. bölüm 11. ayet ve İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Bu ayetlerde doğru kişinin imanla yaşayacağı belirtilmektedir. İşte bu ayet Habakuk 2. bölüm 4. ayetten, şimdi size okuyacağım ayetten aktarmadır. Bu ayette der ki, bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ayet içinde taşıdığı etki nedeniyle birçok doktrinsel alanda çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Bazıları bu ayette geçen iman sözcüğünü sadakat anlamında yorumlamışlardır ve bu ayete yanlış bir şekilde doğru kişi sadakatle yaşayacaktır anlamını vermişlerdir. Evet, bu ayet bize insanlığa açılan iki yolu göstermektedir. O zaman Habakuk 2. bölüm 4. ayetteki vurguyu tekrar size hatırlatmak istiyorum. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Dikkat ederseniz ayette dünyamızda var olan iki ayrı grup insanlığa söz edilmektedir. Birincisi yükseğe kaldırılmış olan can ve ikincisi de imanla yaşayan can. Diğer bir deyişle bunlara kayıp ve kurtulmuş, Tanrı'ya güvenen ve inanmayan da dememiz mümkündür. Kutsal ve günahlı terimleri de bu kesin ayrımı açıkça gösterir. Anımsayacağınız gibi 3. bölümün 1. ayetinde Habakuk Tanrı'dan mesaj almak amacıyla gözetleme kulesine çıkmış ve nöbet tutmaya başlamıştı. Bu mesaj Tanrı'nın bireylerle ve uluslarla olan ilişkisini açıklayacak olan büyük bir mesaj olacaktı. Böylece burada 4. ayette Tanrı'nın belirlemiş olduğu büyük bir prensiple karşılaşırız. Eğer okulda geometri dersi aldıysanız anımsarsınız. Kendi kendini kanıtlayan belirli aksiyonları yeniden kanıtlamamız gerekmez. Örneğin düz bir çizgi iki nokta arasındaki en kısa uzaklıktır. Buna benzer olarak kutsal kitapta da belirgin bir terim olarak kabul edeceğimiz bazı prensipler bulunmaktadır. Bunlardan birisi şudur. İşte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir. Yaşayan insan Rabbin gözünde doğru değildir. Buradaki yaşayan insan ya da yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir sözü bir grup gururlu insanı tanımlar. Bu insanlar ya kendi dindarlıklarıyla kurtulacaklarını umut eden insanlar ya da ye iç eğlen çünkü yarın öleceğiz felsefesiyle sadece bugün için yaşayan insanlardır. Bu insanların yaşamda gerçek bir amacı yoktur. Canı kendi içinde doğru değildir. Bu kişi yanlış yolda ilerlemektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 12. ayette öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Eminim insan soyunun büyük bir bölümü bu gruba girer. Bu insanların canı yükseğe kaldırılmıştır. Bu insanlar gururla kabarmaktadır. Bunlar gururla dolaşıp gittikleri yerlerde papatya toplarken yavaş yavaş akan bir dere gibi ilerlemeye devam ederler ve sonuçta kendi sonlarını belirleyecek olan yıkım denizine kavuşacaklardır. Bu insanların sonu bu olur. Kutsal yazılar kaybolmuş insanın geleceğiyle ilgili olarak çok az açıklamada bulunur. Bu açıklamalardan birisini İncil'de İsa Mesih'in kendisi zengin adam ile yoksul Lazarus adındaki bir adamın öyküsünde yapar. Luka 16. bölümde. Lazarus öldüğü zaman cennete götürülmüştü. Zengin adam ise öldüğünde ölüler diyarına götürüldü. Yahuda İskariot hakkında söylendiği gibi kendi yerine ait olduğu yere gitti. Sizler de aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz sizin sonunuz da böyle olacaktır. Fakat doğru kişi kendi imanı ile yaşayacaktır sözü ise insan soyunun ikinci grubunda olanları betimler. Bu grupta olan insanlar yaşam denen nehirde Tanrı'ya ve tüm bilgilerin doluluğuna doğru akmaktadır. Paulus'un da söylediği gibi. O zaman bilindiğim gibi bilineceğim diyor. Kurtuluş anı ile o zaman arasında kalan zaman içerisinde kurtulmuş olanlar iman ile yaşayacaktır. Sorularımızın yanıtlarını şu anda bilmiyor olabiliriz ama Tanrı'nın önüne gittiğimiz zaman o bize bütün sorularımızın yanıtını verecektir. Habakuk kitabının 2. bölümünün bu 4. ayeti yeni antlaşmada alıntı olarak kullanıldığından ve de özellikle Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektuplarının temelini oluşturduğundan yapılan bu alıntılara daha yakından bakmamızda yarar vardır. Romalılar mektubunda kurtuluş için imanla aklanma konusu ele alınır. Paulus Romalılara şöyle der. Romalılar 1. bölüm 16 ve 17. ayetler. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin. Önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, imanla aklanan yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek, iman yoluyla doğru sayılan, yani aklanan ve doğrulukla donatılan kişinin yine iman yoluyla yaşayacak olduğudur. Romalılar mektubunda açıklanmak istenen büyük gerçek budur. Galatyalılar mektubunda yapılan alıntı ise şöyledir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz. Çünkü doğru kişi, yani aklanan kişi, imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek biraz farklı. Çünkü Galatyalılar'da şöyle okuyoruz. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayet. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Romalılarda işlenen ana konu kurtuluş için iman yoluyla aklanmayken, Galatyalılarda bu sadece kurtuluşa götüren iman değil ama aynı zamanda imanının yaşamı boyunca sürdüreceği iman yaşamıdır. İbraniler mektubunda ise Habakuk 2. bölüm 4. ayetten yapılan alıntı şöyle. İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Buradaki vurgu yaşayacaktır sözü üzerindedir. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bir bölüm sonra İbraniler 11. bölümde ise imanlarıyla yaşamış olan büyük imanlı kadın ve erkeklerin listesi verilir. Bu bölümlerde vurgulanan nokta yaşamak konusudur. Habakuk ileriye, geleceğe baktığı zaman Tanrım niçin sorusunu sordu. Bizler şimdi bulunduğumuz açıdan geriye baktığımızda Habakuk'un sorusunun yanıtını görebiliriz. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden terbiye görsünler ve akıllansınlar diye Tanrı kendi halkını sürgüne göndermiştir. Tanrı'nın bundan daha büyük amacı ise şimdi apaçık görülüyor. Zamanın doluluğu geldiğinde ya da zaman doluluğa erdiğinde Tanrı yeryüzüne kurtarıcı olan Mesih İsa'yı gönderecekti. Yine dikkatinizi Paulus'un Pisidya Antakya'sında yaptığı büyük vaaza çekmek istiyorum. Paulus burada şöyle dedi. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin yani İsa Mesih'in bedeni çürümedi. Bakın Elçilerin İşleri 13. bölüm 38 ila 41. ayetler arasında ne diyor? Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin. Peygamberin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler. Şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Böylece Paulus onlara kurtuluş için tek bir yol olduğunu göstermiş oluyordu. Bu da iman yoludur. Duyurulmak istenen haber açıktır. 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi der. Peki bizler bu durumda ne yapmalıyız? Onu Rab İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmeli ve ona güvenmeliyiz. Yasaya değil, imana dayanarak yürümeliyiz. Bugün bazılarının çıkıp Mesih inananlarının tekrar 10 emrin altına girmesi gerektiği ve ailelerin, karı kocaların ya da çocukların uymalarını istedikleri ve kendilerinin çıkarttıkları bir takım kural ve prensiplere sokma girişimlerini görüyor ve üzülüyorum. Sevgili dostum, eğer Rab İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriyseniz o zaman onu sevin. Onu sevmen sorunlarına çözüm oluşturacaktır. Onu sevmen ruhta yürümeni sağlayacaktır. Ruhta yürümenin sonucunda ruhla dolu bir yaşam sürmüş olacak ve yüreğinde sürekli bir sevinç ve huzur bulacaksın. Böyle yaptığın zaman evde daha iyi bir koca, iyi bir kadın veya çocuk olabilirsin. İş yerinde daha iyi bir işveren ve de daha iyi bir işçi olabilirsin. Eğer imanla yürürsen, her nerede olursan ol, daha iyi bir insan olacaksın, daha iyi bir vatandaş olacaksın ve yeryüzündeki ömrün bittiği zaman ise doğrudan doğruya Rabbin huzuruna, cennete gidecek ve sonsuzluk boyunca onunla yaşayacaksın. Habakuk imanlı bir adamdı. Kuleme çıkıp Tanrı'dan gelecek haberi bekleyeceğim. Ben yanıt verecek olan Tanrı'ya güveniyorum dedi. Sizin de gördüğünüz gibi. İbraniler 11. bölüm 6. ayette İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. Sevgili dostum, Tanrı bugün sizi kendisine gelmeye çağırıyor. Ona gelmenin ya da ona gitmenin tek yolu iman etmektir. İman eden bir kişi yine iman yoluyla yaşama sahip olur. İmanla yürür, iman yoluyla sonsuzluğa adımını atar. Bu onun kendi başarısı ya da becerisi değildir. İnsan kendi çabası, sevapları ve dindarlığıyla bu şeylere asla sahip olamaz. Bu yüceliklere sahip olmanın yolu, bu yücelikleri karşılıksız olarak armağan eden kişiye iman etmektir. Burada Habakuk kitabının 2. bölümünün 4. ayetinin insan soyu için iki ayrı grubu tanımladığını bir kez daha söylemek istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih bu aynı gerçeği bakın hangi sözlerle açıklıyor. Matta 7. bölüm 13 ila 14. ayetler. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Geniş yol tıpkı bir huni gibi çok geniş ve büyüktür. Adımınızı ilk attığınızda çok büyük bir yere girmiş olduğunuzu hissedersiniz. Ama ilerledikçe yol daralacak ve öylesine daralacaktır ki bu yolda yürüyen kişi için yıkıma gitmekten başka bir son olmayacaktır. İşte iman etmemiş bir günahkarın sonu böyledir. Bu insanın derin bir vadide yürümesine benzer. Bir keresinde ava çıktığımda bu başıma geldi. Çok geniş ve açık bir noktadan avlanmaya başlamıştık. İlerledikçe derin bir vadiye girdim. Bu kez vadinin içerisinde ilerledikçe yürüyebildiğimiz zemin gittikçe daraldı. Burada da aynı görüntüden söz edilir. Giriş çok geniş ama bitiş çok dar ve insanı sonuçta felakete götüren bir yoldur. Dar kapıdan girmek ve dar yolda yürümek ise yine bir huniye benzetilebilir. Bu kez giriş kapısı çok dardır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu yol darala darala insanı sonuçta tek bir kişiye ulaştırır. Bu kişi ise İsa Mesih'tir. Yol odur. Evet, İsa Mesih bize sadece yolu göstermez ama bu yolun kendisi olduğunu da söyler. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur der. Evet, yaşamımızda İsa Mesih ya vardır ya da yoktur. Ona ya iman edersiniz ya da etmezsiniz. Günahlarınızın cezasından ve sonsuz ölüm yargısından kurtulmanız hiçbir zaman sevap işlerine, dinsel kurallara, daha doğrusu din adı altında yapılan uygulamalara dayalı değildir. Kurtuluşunuz doğrudan doğruya İsa Mesih ile olan ilişkinize dayanır. Kapının dar olmasının anlamı budur. Tanrı insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne sadece bu tek yolu sağlamıştır. Çarmıh üzerinde sizin günahlarınız için acı çekip ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih ile ne yapacağınız sorusu karşınızdadır. İşte İsa Mesih'in yaşama götüren kapı ise oldukça dar ve yol oldukça çetindir. Bu yolu bulanlar azdır demesinin nedeni de budur. Bu dar kapıdan giriş de huni gibidir. İçeriye girer, yolda yürümeye başlarsınız. Yol daha önce söylediğim gibi İsa Mesih'in kendisidir. Ama içeriye girdiğinizde artık bir daha daralma yoktur. Tersine yol gittikçe genişler. İsa Mesih Yuhanna 10. bölüm 10. ayette "Ben onlarda yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim" demektedir. Hamdolsun. O kendisine iman edenlere ne kadar büyük bir özgürlük ve esenlik vermektedir. Size bir örnek vereyim. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı insana çok geniş bir özgürlük yolu gibi görünebilir. Ama sonuçta o sözünü ettiğimiz gitgide daralan kanyon örneğinde olduğu gibi korkunç bir yıkımla sonuçlanır. Benim babam "ben istersem içebilirim, istersem de içkiyi bırakabilirim" derdi. Babamı ben 14 yaşındayken kaybettim. İçtiğinde çok içerdi ama hiçbir zaman alkolik olmadı. Çocukken ona sık sık niçin içtiğini sorar, bu içkiyi bırakmasını söylerdim. O da bana "oğlum ben içkiyi istediğim zaman hemen bırakabilirim" derdi. Onun sorunu neydi biliyor musunuz? O içkiyi bırakmaya istekli değildi. Eğer biraz daha fazla yaşasaydı eminim öyle bir gün gelecekti ki o zaman kendisini dar bir vadide dönüşü olmayan bir yolda bulacak ve yıkıma uğrayacaktı. Benim babam gibi yorumcu Dr. Vernon McGee'nin babası da o 14 yaşındayken alkol yüzünden öldü. Evet sevgili dostum, İsa Mesih'e iman ederek dar kapıdan giren bir inanlı yolun sonunda ölüme götüren dar yere asla gelmeyecek. Tam tersine gitgide genişleyen ve inanlıyı sonsuz yaşama götüren yaşam yolunda olacaktır. İsa Mesih yaşamın kendisidir. O yaşadığı için ona iman eden kişi de yaşayacaktır. Siz de gerçekten yaşamak, sonsuza dek yaşamak istiyorsanız İsa Mesih'e gelmelisiniz. Çünkü bunun bir başka yolu yoktur.